Ayrım 2.
Talkavo'nun Paganel'le yarı konuşarak, yarı işaretleşerek anlattıklarından bütün gereksinimlerini 7 kilometre ötedeki bir yerli köyünden karşılayabileceklerini öğrendiler. Glenarvan bilgini yanına alarak Patagonyalı köye gitti. Irmak boyunca yukarı doğru 1,5 saat kadar yol aldılar. Burası hem bitki örtüsü hem de türlü türlü kuşların bulunuşu bakımından cennet gibi bir yerdi. Paganel gördükleri karşısında hayran kalmıştı. Köyde 30 kadar göçebe hayvancılık yaparak geçiniyordu. Talkavo'nun aracılığı ile çabucak anlaştılar. Glenarvan'ın verdiği altınlara karşılık köylülerden 7 tane küçük Arjantin atı, birkaç yüz kilo kurutulmuş etle pirinç, yeteri kadar da su aldılar. 8. Kaptan Grant'ın izinde. 22 Eylül sabahı saat 8'de yola çıkıldı. Denize varıncaya kadar az eğimli bir yamaçtan aşağı ineceklerdi. Patagonyalı cins bir ata binmişti. Usta binici olduğu hemen anlaşılıyordu. Hızla yol alıyorlardı. Akşam saat 6 sıralarında Ant Dağları'ndan 60 kilometre uzaklaşmışlardı. Nguyen adlı bir çavlanın yanında konakladılar. O gece de ertesi sabahta önemli bir şey olmadı. Öyle olunca güneş tepelerini kavurmaya başladı. Akşama doğru güneybatı yönünde havanın değişeceğini gösteren kara bulutlar belirdi. Klaus da durumu görmüştü. Bilgine eliyle bulutları gösterdi. Paganel, Arjantin yaylalarında görülen pembero dedikleri bir fırtınanın gelmekte olduğunu söyledi. Rüzgar gerçekten gece yarısına kadar çok sert estiyse de gece yarısından sonra hızını kesti. Ancak ondan sonra rahatça uyuyabildiler. 24 Ekim günü Colorado Irmağı'nın 37. paralelle kesiştiği yere 3 günlük yolları kalmıştı. Ama daha bir tek yerliyle bile karşılaşmamışlardı. Talkavo'nun bir davranışı hiç umulmadık bir anda Kaptan Grant'la ilgili belgeyi doğrulayacak biçimde gelişti. O güne kadar Talkavo izledikleri yol konusunda hiçbir şey söylememişti. Her sabah kalkıp önlerindeki yola bakmadan doğuya doğru ilerliyorlardı. O sabah Patagonyalı Klaus atını durdurup Paganel'e "Carmen yoluna geldik" dedi. "Biliyorum, Mendoza'ya giden yol bu. Bu yoldan gitmiyor muyuz?" "Yok." "Nereye gidiyoruz öyleyse?" "Hep doğuya." "Ama bu hiçbir yere gitmemek demektir." "Belki de." "Peki Carmen'e gitmiyor musunuz siz?" Paganel hayır anlamında başını salladı. "Öyleyse Mendoza'ya gidiyorsunuz. Oraya da gitmiyoruz." Bu konuşmalar olurken Glenarvan yanlarına yaklaştı. Paganel'e amaçlarının ne olduğunu yerliye anlatmasını söyledi. Paganel atından inip toprağa bir şekil çizdi. Sonra dilinin döndüğünce gezilerinin amacının ne olduğunu yerliye anlatmaya çalıştı. Konuşması bittiğinde Patagonyalı susuyordu. Binbaşı tam Paganel'in İspanyolcasıyla alay edeceği sırada birden Talkavo'nun yüzü aydınlandı. "Siz bir tutsak mı arıyorsunuz yoksa?" Paganel evet anlamında başını salladı. "Öyleyse tutsak güneşin doğduğu yerle battığı yer arasında. Gerekirse güneşe kadar gideriz. Çünkü ben Avrupalı bir tutsaktan söz edildiğini duydum." Hemen yerlinin çevresine alarak onu soru yağmuruna tuttular. Talkavo tutsağı kendisinin görmediğini, yerlilerin dediklerine göre boğa yürekli, yani korkusuz biri olduğunu söyledi. Robert bu söz üzerine "Babam, benim babam" diye ortaya atıldı. O zaman aradıklarının Robert'ın babası olduğunu yerliye söylediler. Adam çok duygulandı. Çocuğu güçlü kollarıyla havaya kaldırıp sevgiyle baktı ona. Sonra yabancının Colorado ile Negro ırmakları arasında yaşayan yerlilerin tutsağı olduğunu söyledi. Kaptan Grant, Poyuches Kızılderililerinin ikiyüzlülüğü ile tanınan reislerinin elindeydi. Talkavo bu haberi aldığından bu yana 2 yaz geçtiğini ama yabancının yanında daha 2 kişi olup olmadığını bilmediğini söylüyordu. 25 Ekim'de daha büyük bir heyecanla yola koyuldular. Önlerindeki yayla dümdüzdü. Bitki örtüsü yok denecek kadar azdı. 26 Ekim en çok yoruldukları gün oldu. Hiç durmadan at sürerek Colorado ırmağına ulaştılar. Suları kabarık olan ırmağı yerlilerin yaptıkları asma köprülerden yararlanarak geçip karşı kıyıda konakladılar. Bütün gece maymunlarla vahşi köpek sürülerinin sesleri dinmek bilmedi. Arjantin yaylalarına pampa denir. Yerlilerin dilinde otlu yayla anlamına gelir. Gün doğarken bu yaylalara doğru yola çıktılar. Çevreleri bodur ağaçlarla kaplıydı. Atlar zorlanmadan yol alıyorlardı. Karşılaştıkları kaynaklardan susuzluklarını gideriyorlardı. Görünüş kilometrelerce hiç değişmeden uzayıp gidiyordu. Bu yüzden yolculukları olaysız geçiyordu. Geceyi sahipsiz bir hayvan çiftliğinde geçirdiler. Talkavo onlara dağ otları kaynatarak yerli çayı hazırladı. 30 Ekim günü hava sisli ve sıcaktı. Yaylada başlarını sokacakları gölgelik tek bir yer yoktu. Gene de doğuya doğru ilerlemekten caymadılar. Öğlene doğru pampanın görünüşü değişmeye başladı. Bodur bitkilerin yerini dikenler aldı. Kılavuz kuraklığın ileride daha da artacağını söyledi. Şimdilik su yedekleri vardı ama artık hiç akarsuyla karşılaşmıyorlardı. Paganel yerliye bir daha ne zaman bir su kaynağından geçebileceklerini sordu. Talkavo, Salinas Gölü'ne varınca dedi. Ne zaman varırız oraya? Yarın akşam. Sıcak atlar içinde, insanlar içinde dayanılmaz olmuştu. Yolculuklarının tek düzeliğini karşılaştıkları bir kızılderili topluluğu bozdu. Patagonyalı bundan hiç hoşlanmadı. Soyguncu olabileceklerini düşünerek silahlarını hazır etmelerini söyledi. Kızılderililer 10 kişi kadardı. Hepsi de uzun boylu, iyi at binicisiydi. Glenarvan atını üzerlerine doğru sürünce hepsi yüz geri edip çabucak gözden gittiler. Bu davranışlarına ne anlam vereceklerini pek bilemiyorlardı ama Paganel bu yerlilerin zararsız sığır çobanları olduğuna inanıyordu. McNabbs ise tam tersine yerlilerden çekinmek gerektiğini savunuyordu. Sonunda tartışma kavgaya dönüştü. O zaman Glenarvan araya girmek zorunda kaldı. Patagonyalı, ''Sinirinizin bozulması kuzey rüzgarından'' dedi. Durmadan esen bu rüzgar insanda sinir bırakmaz. Akşamleyin saat 8'de Talkavo atını biraz hızlı sürüp hepsinden önce göle vardı. 15 dakika sonra ötekiler de göle varmışlardı. Ama hepsi de büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Göl kurumuştu. 9. Suyun ardında. Salinas Gölü aslında bir tuz gölüydü. Talkavo göle akan derelerden yararlanmayı düşünüyordu. Ama derelerin hepsi de kupkuruydu. Mataralarındaki su tükenmek üzereydi. Kalanlar da bayatlamıştı. Susuzluk kapılarını çalmıştı. Baş başa yaptıkları bir görüşmeden sonra Glenarvan, Talkavo ve Robert'ın atlarla 50 kilometre ötedeki San Lucas gölüne gidip su getirmelerine karar verildi. Ötekiler bekleyecek, su bulup dönmezlerse onlar da artları sıra gideceklerdi. Su içilmeden yenilen yemekten sonra uyudular. Hepsinin düşlerini çağlayanlar, dereler, pınarlar, içilen bardak bardak sular doldurdu. Ertesi sabah su aramaya gidecekler, erkenden yola çıktı. Ötekiler bilginle kaldılar. Suyu aramaya çıkanların atları bütün güçleriyle ilerliyorlardı. Patagonyalı dönüp dönüp Robert'a bakıyor, biniciliğini her an ilerletmekte olduğunu düşünüyordu. Glenarvan da aynı düşüncedeydi. ''Bu gidişle iyi bir sporcu olacaksın.'' dedi. ''Babam iyi bir denizci olmamı istiyordu.'' Sporcu olman denizci olmana engel değil ki, babanı çok seviyor olmalısın. Hem de nasıl, bana da ablama da çok iyi davranırdı. Babam, ablama çok benzer. Sesi de Mary'nin sesinin tıpkısıdır. Onunki gibi tatlı ve yumuşak. Kısa bir sessizlik oldu. Robert, babamı bulacağımıza eminsiniz değil mi efendim diye sordu. Talkavo'nun verdiği ipucuna göre babanı bulacağımıza güveniyorum. Robert duygulanmıştı. Hepsinin yürekli insanlar olduğunu söyledi. Lord'un elini tutup öptü. Talkavo oldukça önlerindeydi. Onlar da atlarını mahmuzladılar. Atlar iyice yorgun olduklarından öğle sıcağını bodur ağaçların altında geçirdiler. Bir saat dinlendikten sonra yeniden yola koyuldular. Yolda kılavuzun atı huysuzlanmaya başladı. Zeki hayvan havada bir nem kokusu almış olmalıydı. Öyleyse su uzakta sayılmazdı. Saat 3'e doğru ileride ak bir çizgi gözlerini kamaştırdı. Glenarvan, su diye bağırdı. Robert da, yaşasın su diye bağırdı. Atlar suya doğru koşmaya başlamıştı. Bir iki dakika sonra kendilerini suyun kucağında buldular. Robert bir ara başını sudan kaldırıp, oh dünya varmış dedi. Glenarvan da heyecanlanmamaya çalışarak, sakin ol yavaş yavaş iç yavrum diyordu. Talkavo ağır ağır uzun bir süre içti. Susuzluklarını giderdikten sonra oturup arkadaşlarını beklemeye başladılar. Glenarvan, buraya ulaşmaları geceyi bulur dedi. Bunun üzerine konaklayacakları bir yer hazırladılar. Kıyı boyundaki eski bir ağıl bu iş için elverişliydi. Islak giysilerini güneşte kuruttular. Daha sonra akşam yemeği için Lord'la Robert ava çıktılar. Yarım saat içinde işe yarayacak birçok dağ hayvanı avladılar. Talkavo da deve kuşuna andıran bir hayvan avlamıştı. Böyle tuhaf bir hayvanla ilk kez karşılaşıyorlardı. Kendileri avladıkları hayvanların kemikli yanlarını yediler. Etli yanlarını yorgun gelecek arkadaşları için ayırdılar. Gece olmuştu. Her yan tam bir çöl sessizliğine bürünmüştü. Glenarvan, Robert, Talkavo derin bir uykuya dalmışlardı. Saat 10'a doğru kılavuz yatağından birdenbire fırladı. Çevresine kuşkuyla göz gezdirdi. Yaktıkları ateşe baktı, sönmek üzereydi. Ateş bu durumuyla vahşi hayvanların kulübeye sokulmalarını uzun süre önleyeceğe benzemiyordu. Uyanık kalıp beklemeye başladı. Aradan bir saat geçtikten sonra Talkavo düşmanın ne olduğunu çıkardıkları seslerden anlamıştı. Silahını doldurup ağılın önünde siper aldı. Çok geçmeden bütün pampa korkunç ulumalarla inlemeye başladı. Talkavo tüfeğini ateşledi. Gürültülerden Glenarvan'la Robert uyandı. Lord uyku sersemi, ''Yerliler mi saldırıyor?'' diye sordu. Kılavuz, ''Hayır'' dedi. ''Bunlar aguraslar, pampanın kızıl kurtları.'' Ulumalarından kurtların büyük bir sürü olduğu anlaşılıyordu. Atların huysuzlanmaları artmıştı. Glenarvan'la Robert tüfeklerini doldurup ateşe hazırlandılar. Talkavo mermilerinin az olduğunu söyleyerek onları durdurdu. Ardından ellerine geçirdikleri yanacak her şeyi ateşe atarak ateşi canlandırdılar. Ateş kurtların saldırısını bir süre engelleyebilirdi. Arada bir ateş ederek kurtları durdurmayı deniyorlardı. Talkavo, ''Gün doğana kadar dayanabilirsek kurtuluruz.'' dedi. ''Çünkü bunlar geceleri avlanırlar.'' Saatler ilerledikçe durum kötüleşmeye başladı. Saat 2'ye doğru kalan en son yakacaklarını ateşe attılar. Üstelik 5 mermiden başka da cephaneleri kalmamıştı. Tam bu sırada kurtların ağıla saldırıya hazırlandıkları görüldü. Ateşin yanına kadar yaklaştılar. Sonra geri çekildiler. Ulumaları uzaklaştı. Çevre sessizleşti. Robert gittiklerini sandı. Talkavo bunların avlarını kolay kolay bırakmayacaklarını söyleyerek, ''Ateş engelini aşmayı göze alamayınca ağıla arkadan dolanarak girmeyi deneyecekler.'' dedi. Gerçekten de az sonra kurt pençelerinin çürük tahtaları tırmaladıkları duyuldu. Yarı aralık tahtalar arasından korkunç ayaklar, kanlı çeneler belirmeye başlamıştı. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Glenarvan Robert'a sarıldı. Talkavo yerinden fırlayıp huysuzlanan atının sırtına eğeri vurdu. Glenarvan, ''Bizi bırakıp bir yere gidemezsin.'' diye bağırdı. Robert, ''O öyle şey yapmaz.'' dedi. Glenarvan yerliyi kolundan yakaladı. ''Gidiyor musun?'' diye sordu. Patagonyalı sakin bir sesle, ''Evet.'' dedi. ''Atım çok hızlıdır. Kurtları peşime takacağım.'' İkisi birden, ''Olmaz öyle şey.'' diye bağırdılar. ''Bizim için kendini feda edemezsin. Biz de seninle geleceğiz.'' Patagonyalı buna yanaşmadı. O zaman Lord kendi gitmeye kalktı. Patagonyalı buna da razı olmadı. Tartışmaya başladılar. Tartışma uzuyor, tehlike ise gittikçe artıyordu. İşte bu sırada Lord birden yere itildi. Patagonyalının atı art ayakları üstünde yaylanarak ok gibi fırlayıp bir atılışta ateşin üstünden aştı. Karanlıklar içinden atın yelelerine yapışan Robert'ın ''Tanrı sizi korusun'' diyen sesini duyabildiler. Hemen ardından ulumalar yön değiştirdi. Kızıl kurtlar inanılmaz bir hızla Patagonyalı'nın atı Tavuka'nın üstündeki Robert'ın ardına takıldılar. Glenarvan umutsuzlukla olduğu yere çöktü. Patagonyalı ise gülümsüyordu. Tavuka çok iyi bir attıydı. Çocuklar da çok yürekli. İkisi de kurtulacak. Glenarvan gene de geceyi çok kaygılı geçirdi. Hemen yola çıkmaya kalktıysa da Patagonyalı bırakmadı. Şafak sökerken Talkavo yola çıkmalarının zamanı geldiğini söyledi. Atlarını atlayıp bir saat Tavuka'nın uzaklaştığı yönde at sürdüler. Hiçbir şeyle karşılaşmadılar. Bir süre sonra belirli aralıklarla atılan silahların seslerini duydular. Glenarvan, ''İşte onlar!'' diye bağırdı. Biraz sonra başlarında Paganel'in bulunduğu arkadaşlarıyla birlikteydiler. Robert da Tavuka'nın sırtında onların arasında duruyordu. Glenarvan niçin böyle yaptığını sordu. Robert minnet dolu bir sesle, ''Talkavo benim yaşamımı kurtarmıştı. Siz de babamın yaşamını kurtaracaksınız dedi. İkinize olan borcumu, yaşamımı tehlikeye atarak ödemeye kalkmamı çok görmeyin. 10. Yanlış izin ardında. Her yan kurt leşleriyle doluydu. Yeni gelenler susuzluktan ölmüşlerdi. Önce suya koştular. Yorgunluklarının acısını iyi bir yemekle çıkardıktan sonra biraz dinlendiler. Saat 10'da hep birlikte yola koyuldular. Atlar da dinlendikleri için var güçleriyle ilerliyorlardı. Kasım'ın ikinci ve üçüncü günleri önemli bir şey olmadı. Akşama yorgunluktan bitik halde Buenos Aires bölgesinin sınırındaki Pampa'da konakladılar. 3 haftada 750 kilometre yol almışlardı. Yolculuklarının 2/3 bitmişti. Isı normal gidiyor, 17 dereceyi pek aşmıyordu. Ama bir tek insanla karşılaşmıyorlardı. Talcavo bunun çok garip olduğunu söyledi. Bu yaylalarda genellikle çok yerli olması gerekiyordu. Patagonyalı'nın verdiği bilgiye göre Calfucura, Catriel, Yanochetros adlı reislerin yönettiği Kızılderili kabileleri bu çevrede yaşarlardı. Hepsi de soygunculukla geçinirdi. Talcavo daha sonra doğuya doğru yola devam etmelerinin ve Bağımsızlık Kalesi'ne kadar uzanmalarının doğru olacağını söyledi. Burada Kaptan Grant konusunda bir bilgi edinemeseler de hiç değilse yerlilerin neden ortadan yok olduklarını öğrenebilirlerdi. Akşam 4'e doğru Tıpalgoyem Dağı'na ulaştılar. Orada önlerine çıkan 3 yerli onları görür görmez çabucak gözden gittiler. Glenarvan buna çok bozuldu. Paganel ise hala bunların sığır çobanı olduklarını söyleyip duruyordu. Talcavo herhangi bir baskına karşı tetikte bulunmalarını söyleyerek yanaşık düzende ilerlemelerini öğütledi. Geceyi Kızılderili reisi Catriel'in eski konak yerlerinden birinde geçirdiler. Görünüşe göre burası uzun süredir kullanılmıyordu. Ertesi gün ilk büyük hayvan çiftlikleriyle karşılaştılar. Ama buralarda oyalanmayıp yollarına devam ettiler. Amaçları bir an önce Bağımsızlık Kalesi'ne varıp durumu öğrenmekti. Uzun süredir görmedikleri ağaçlar yeniden belirdi. Orada burada otlayan binlerce at, sığır, koyun sürüleri gördüler. Bu sırada Paganel de bilimsel araştırmalara girişmişti. Hayvan çiftliklerinin uzaktan adaya benzediklerini söylüyordu. Talcavo yürüyüş kolunu biraz daha hızlandırdı. Amacı akşamdan önce kaleye varmaktı. Hızla ilerlediklerinden 1 saat sonra dar bir boğazın ortasında kasaba göründü. Biraz sonra kale duvarları da belirdi. Tandil Dağı denizden 1000 metre yükseklikte bir yerdir. Bölgenin nüfusu 4000'i göç bulur. En önemli yerleşme yeri de dağın adını alan Tandil kasabasıdır. Yanı başındaki Bağımsızlık Kalesi de Kızılderililerin saldırılarına karşı 1928'de yapılmıştır. Glenarvan arkadaşlarıyla birlikte atını kasabadaki bir ahıra bıraktıktan sonra hep birlikte kaleye gittiler. Kalenin kapısında bir Arjantinli nöbet bekliyordu. Kapıdan içeri girdiler. Avluda en yaşlısı 20 yaşında gösteren gençler eğitim yapıyordu. Oyun oynayan çocuklardan farksızdılar. Başlarındaki onbaşı da onlar kadar gençti. Glenarvan'ın isteğiyle doğruca kale komutanının karşısına çıkarıldılar. Komutan 50 yaşlarında, sert yüzlü, bıyıklı, kırçıl saçlı bir adamdı. Paganel'in Fransız olduğunu öğrenince o da Fransızca konuşmaya başladı. Komutanın adı Manuel'miş. Arjantin'e göç ettikten 1 yıl sonra bir yerli kadınla evlenmiş, orduya katılmış. Avluda eğitim yapan askerlerin hepsi kendi oğullarıymış. Bütün bunların anlatılması 15 dakika kadar sürdü. Komutan durmamacasına konuşan bir adamdı. Talcavo, bir insanın aynı anda bunca sözü bir arada söyleyebildiğine çok şaşıyordu. Komutan konuşmasının sonunda, ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu. Paganel, yaylalarda kimseyle karşılaşmadıklarını söyleyerek nedenini sordu. ''Nedeni savaş. Savaş mı?'' ''Evet, iç savaş. Paraguaylılarla Buenos Aires'liler arasında.'' Komutan daha sonra kuzeydeki yerlilerin General Flores'a yardım ettiklerini, ötekilerin haydutluğu sürdürdüklerini açıkladı. Glenarvan'ın tasarladığı her şey altüst olmuştu. Kaptan Grant gerçekten yerlilerin elinde tutsaksa, şimdi kuzey sınırında bir yere götürülmüş olmalıydı. Kaptanı kuzey pampalarında araştırmaya kalkışmak çok tehlikeli bir işti. Kale komutanına, ''Yerlilerin eline tutsak düşmüş bir Avrupalıdan söz edildiğini hiç duydunuz mu?'' diye sordular. Birkaç yıl önce böyle bir şey duydum. Evet, Avrupalı tutsaklar diyorlardı. Ama onları görmedim. Benim duyduğuma göre Avrupalılar üç değil iki kişiymişler. Biri Fransız, öteki İtalyanmış. Fransızın Poyçerslerin elinden kaçtığını söylemişlerdi. Paganel, tamam dedi, iş anlaşıldı. Üzülerek söylüyorum, biz yanlış bir iz üzerindeyiz. Sözü edilen kişi Kaptan Grant olamaz. Benim bir yurttaşım olmalı o. Gerçekten de bu Fransızın İtalyan arkadaşı Marco Vazello'yu Poyçersler öldürmüşler. Kendisi kaçıp kurtularak Fransa'ya döndü. Biz Harry Grant'ı ararken Guinard'ın izini bulduk. Buraya kadar onu izledik. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Görünüşe bakılırsa Paganel'in hakkı vardı. Talcavo komutana bunların dışında hiç İngiliz tutsaklarından söz edilip edilmediğini sordu. Komutan kesinlikle hayır dedi. Bağımsızlık kalesinde yapılacak bir işleri kalmamıştı. Komutana teşekkür edip ayrıldılar. Glenarvan yanında ağlayarak yürüyen Robert'ı avutacak tek söz bulamıyordu. Patagonyalı da yanlış bir iz sürdüğü için üzgündü. Ama suç onun değildi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu şimdi. Bir ara Paganel şişeden çıkan kağıtları yeniden inceledi. Harry Grant paramparça olmadığına göre Amerika'da da değil diyerek sıkılı yumruğunu havaya doğru salladı. Ama bu kağıtlar onun nerede olduğunu mutlaka söylüyordur. Böyle değilse kafamı keserim. 11. Su baskını. Bağımsızlık Kalesi ile Atlas Okyanusu kıyısı arasında 240 kilometrelik bir yol vardı. Ters gitmezse bu yolu 4 günde aşabilirlerdi. Ama Kaptan Grant'ı bulamadan Duncan'a dönmek çok acıydı. Ertesi sabah saat 8'de dağın yeşil yamaçlarından aşağı inmeye başladılar. Öğlene doğru dağı aşmış, kıyıya kadar dalga dalga uzanıp giden yaylalara ulaşmışlardı. O güne kadar havalar hep iyi gitmişti. Şimdi ise gökyüzü bulutlanıyordu. Gene de yağmur yağmadı. Geceyi açıkta geçirdiler. Ertesi sabah buralarda yeraltı sularının bulunduğu açıkça ortaya çıktı. Doğuya doğru derin bataklıklarla karşılaşmaya başladılar. Bataklıklar yollarını kesiyordu. Talcavo düşünceliydi. Böylesine sulak topraklarda hiç yolculuk etmemişti. Bu bölgeyi bir an önce geçmeleri gerekiyordu. Atların batak toprakta yürümesi hiç kolay değildi. Bu yumuşak topraklar sel sularıyla bir anda göle dönerdi. Saat 2'ye doğru yağmur başladı. Patagonyalının atı huysuzluk ediyordu. Paganel, ne oluyor buna diye sordu. Bilmem, bir tehlike sezmiş olmalı. Bir süre sonra ötelerden gelen boğuk bir gürültüyle irkildiler. Artık rüzgar bile ıslak esiyordu. Ardından güney yönünden ulumalar, böğürmeler, melemeler duyuldu. Önlerinden binlerce hayvan korkunç bir gürültüyle kaçışıyordu. Patagonyalı atını kuzeye çevirerek, ''Çabuk olun, sel geliyor!'' diye bağırdı.